Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 31.
Kendimi aşkla mücadelede her şeyi öğrenmiş ve en zorunun üstesinden gelmiş zannederken, aslında en sakin, en iddiasız şekliyle aşkın ne kadar doyurucu olduğunu bilmemiştim bu geceye kadar. Ezra ile sevişmek, dışarıda köpüren okyanusun tehlikesine doğru açılmadan, kıyıda durup sesini dinleyerek, güzelliğini seyrederek, verdiği ruhsal tatmini yaşamak gibiydi. Aynen az önce verandadan seyrettiğim dalgaların patlayışındaki tutku, birbirine sarılarak yuvarlanışındaki çılgın kaynaşma, diğerinin içinde yutularak büyürken tekrar coşkuyla yükselmeleri, ve yeni dalganın en üst noktasında beliren köpüğün, rehavetle tekrar karanlığın çukuruna doğru yayılmasını izlemek gibiydi. Onunla bedenlerimizin kaynaştığı yolculuğu izlemek, seslerimizi dinlemek. Dalgalarımız kıyıya vurup kumsala yayıldığında, kendini benden çekmeden, sessizce gözlerimin içine bakmaya devam etti. Alevlerin kaçamak dokunuşlarda aydınlattığı yüzünde aşktan başka bir şey görmüyordum. Sadece o anı yaşayarak bulduğum mutluluk, birden kendini hatırlatan ayrılıkla gölgelendi. Gözlerim hayatımdaki yeni sevginin verdiği acıyla yaşardı. Kollarımı sırtını okşayarak boynuna doladım. "Seni seviyorum," dedim, ağlamamak için kendimi zor tutarak. Bir dirseği üzerinde doğrulup, diğer eliyle halının üzerinde göğsümde dağılmış saçlarımı okşadı. "Bense seni gördüğüm günden beri seviyorum," diye mırıldandı. "Gitme Ezra, lütfen kal benimle." Parmaklarıyla saçlarımı dalgın bir tavırla okşamaya devam etti. "Gidiyorum ama yine sana döneceğim prenses. Sanırım bu yaşamamız gereken bir ayrılıktı. Şimdi beni beklediğini bilmek her şeyi farklı kılıyor. Ölümü önemsemeyerek çıkacağım bir yolculuğa, şimdi bir an evvel sana döneceğim günü bekleyerek gidiyor olacağım." "Bana ölümden bahsetme," dedim sesim titrerken hırçınlıkla. Arka üzeri yatarken beni kucaklayıp kendi üzerine doğru çekti. Şöminenin ışığı, yüzünün hatlarını gittikçe koyulaşan bir gece fonu üzerinde, aşk renkleriyle boyanmış, muhteşem bir Rembrandt tablosu gibi ortaya çıkarmıştı. Parmaklarımı ince kemikli hatlarında resim çizer gibi dolaştırdım. "Portreni yapmalıyım," dedim. "Senin gözünden nasıl görüneceğimi merak ediyorum." "Güzel, çok güzel. Aynen şimdi olduğun gibi. Seni bu halinle resmetmeliyim. Karanlıkta şömine alevleri yüzünde dans ederken." Arada alnına, yanağına, dudağına, çenesine, boynuna küçük buseler kondururken devam ettim. Ve bana sarılmış böyle aşk dolu bakarken, böyle aşk kokarken, bedenimi onunkine arzuyla bastırdım. Böyle bana aitken, dudaklarımı kulak memesinin üzerinde gezdirdim. Yeniden beni almaya hazır erkekliğini içime davet ederken kulağına fısıldadım. Ve bana sahipken. Kelimelerim aşk isteyen nefeslere dönüşmüştü. Şöminedeki odunların alevleri, okyanustan gelen hoyrat dalgaların sesini yumuşatmak ister gibi tatlı çıtırtılar yayıyordu. Denizin ve ateşin tezat ritminde, geç farkına vardığım yeni bir aşk ve ona şimdiden duyduğum özlemin yansıttığı inişli çıkışlı ruh halimi şekillendirircesine, sevgiyle, ihtirasla, tutku ve şefkatle, mutluluk ve hüzünle, vücudum Ezra'nınkinin üzerinde adeta sessizce konuşuyordu. Kelimelere gerek yoktu. Bütün hisler oradaydı ve birbirimizin her yeni nefesinde, hiç beklemeden diğerinden aynı duygunun cevabını alıyorduk. Çılgın bir geceydi, tek kelimeyle çılgın. Sanki hayatlarımızda daha evvel hiç başkaları olmamış, hep birbirimizi beklemiş ve bulmuşuz gibi, sabaha kadar defalarca aşk yaptık. Her defasında ayrılığa biraz daha yaklaştığımızın bilincinde, hüznüm gittikçe artarak kendimi ona veriyordum. O da bana sahip olurken tüm ruhsal ve bedensel duygusallığımı aynen paylaşıyordu. gün ağarmak üzereyken yatağa girdik. Yüreğimdeki hüzne rağmen ruhum ve bedenim tarifsiz bir tatmin içindeydi. O geceye kadar defalarca ağladığım ve teselli bulduğum dost omuzunda, ilk kez aşk mahmurluğuyla kalbinin atışlarını dinleyerek, vücudumu saran kollarının arasında, nereye giderse gitsin benim kalacağından ve bana döneceğinden emin uyudum. Ezra ile o çılgın gecemizin ertesi günü ayrılırken, bir kez daha Nesim'i Lusitania yolculuğuna geçirirken duyduğum çaresizlik hisleriyle sarılmıştım. Aramızda olanları, o tekrar geri dönene kadar kimseye söylememeye karar vermiştik. İzahı, gerçeği saklamaktan daha zor bir durumdu. Huma başını satırlardan kaldırıp içi boş şöminenin önündeki o büson halıya bakarken, babaannesinin ve Ezra'nın aşk nefeslerini duyar gibi oldu. Yatağın örtüsünün kıvrımları arasından Eroslar sanki daha bir müstehsi bakıyordu. Kulağını okyanustan gelen seslere kabarttı. Dalgaların sakin, ağır, kendinden emin yolculukları, kıyıda uzanıp kumsalla sevişirken memnun bir fısıltıyla sona eriyordu. Seslerin daha çılgınlaştığını düşündü. Sehpadaki tepsiye uzanıp boşalan kadehindeki konyağı tazeledi ve lezzetini ağır ağır yudumlarken gözlerini kapattı. Odanın o geceki yani 1917 Mayıs'ındaki ruh halini yaşamaya çalıştı. Öyle derin bir romantizm ve aşk sıcaklığıyla sarılmıştı ki, bu anın eşini yaşamadıkça hayat boyu yalnızlığı tercih edebilirdi. Bu aşkların hayatına bu kadar tesir etmesinin sebebini düşündü. Babaannesinin aşklarını paylaştığı erkekler miydi? Her şeyi bu kadar sihirli kılan yoksa kendisi miydi? Alelade erkeklerle masalsı aşklar yaratan bir gücü mü vardı bu çılgın kadının? Yoksa gerçekten hayatına girenlerin hepsi, yıllar sonra okunsa da yaşanmaya özlem duyuracak kadar büyük aşıklar mıydı? Huma şu anda yaşadığı hisleri paylaşmak üzere kocasının yanında olmasını ne kadar istediğini sordu kendine ve içindeki ses, "Onun seni anlaması çok zor. Bırak tadını yalnız çıkar," dedi. İç sesinin sinsice, kışkırtıcı ve hiç olmadığınca cesaret verici olması, bir taraftan genç kadını ürkütüyor, diğer taraftan bugüne dek yaşamadığınca bağımsız düşünme hissiyle huzur yaratıyordu. Geçmişte belki aşk zannedilip yaşanan bir ilişki sahibine duyulan alışkanlık ve mutlak korumacılık hissiyle şu an hissettiklerini yaşamanın mümkün olmayacağını bir kez daha fark ediyordu. Ne yapıyordu babaannesi ona? Anlattıklarıyla onun hayatını, sevgisini, cinselliğini, varlığına ait neyi varsa her şeyi tekrar tekrar sorgulatıyor ve beklentilerinin sınırlarını zorlatıyordu. Genç kadın, şimdiye kadar yaşamını, seçimlerini ve sahip olduklarını kimseninkilerle kıyaslama adeti olmamasına rağmen, artık her şeyi babaannesinin gözünden görmeye başlamış olmasına şaşırıyordu. Huma, İstanbul'daki ilk defteri okurken ailesinin utanmakla merak arasında mücadele eden ruh hallerini hatırlayarak gülümsedi. Acaba şimdi büyük annenin Nesim'in trajik ölümünden sonra evlenmediği bir erkekle aşk yapmasını nasıl karşılarlardı? Ya kendi kocası? Babaannesinin Ezra ile sevişme sahnesini onunla paylaşıyor olsaydı yine huzursuz ve mutsuz bakışlarla evi terk eder miydi? Defteri yalnız okuduğuna duyduğu memnuniyet yüzüne bir tebessüm olarak yayıldı. Bu odada, gerçek dünyadan onu koparan yalnızlığından ve sadece geçmişle olan beraberliğinden duyduğu büyük huzurla defterin yapraklarını çevirdi. Anıların bundan sonraki bölümünde el yazısıyla yazılmış bazı mektup ve kartpostallarla büyüklüğü 9-10 santimetre kareyi geçmeyecek, sararmış siyah-beyaz fotoğrafların yapıştırıldığı sayfalar başlıyordu. Mektuplardaki imzanın Ezra'ya ait olduğu kolaylıkla anlaşılıyordu. Fotoğraflardan birinde ikisi önde diz çökmüş, diğer üçü arkada ayakta durmuş üniformalı genç adamlar, Yale Stadyumunu arka planda gösteren, diğer ikisinde ise askeri bir çadırın önünde dinlenmekte olan askerler görünüyordu. Bu kadar küçük fotoğraf karelerinden kimseyi tanımak, diğerinden ayırt etmek mümkün değildi. Alt köşelerinde minüskül fakat okunaklı bir yazıyla New Haven, Connecticut, 102nd Infantry, Company E notu düşülmüştü. Huma büyük bir heyecanla parmaklarını 1917'den beri bu defterin sayfalarına gömülmüş olan Ezra'nın mektubunun üzerinde gezdirdi. Siyah mürekkeple yazılmış kelimeler satırlardaki yerlerinde hareket edip parmak uçlarına sıcak bir temasla dokundular sanki. İçi ürpererek okumaya başladı. Aşkım, şu satırları yazarken hala bana yaşattığın o cennet gecenin sihriyle sarılıyım ve şimdiden sana duyduğum özlem tarif imkanımı aştı. Teninin yumuşak sıcaklığını, kokusunu, vücudunu, ruhunu, hasılı her şeyinle seni deli gibi özlüyorum. Hem de içimi acıtacak kadar çok. Niye bu kadar geç kaldık bir tanem, niye? Ama belki de dediğinde çok haklısın. Bu ayrılık girmeseydi araya, belki de o gecemiz hiç yaşanmayacaktı. Şu anda New Haven'da, Yale Stadyumunun gölgesinde kurulmuş kamptayız. Burada Meksika sınırındaki mücadeleden yeni dönmüş olan 1. ve 2. Piyade Alayları bir araya getirilmiş. Şimdi 102. Piyade Alayı olarak anılıyoruz. Ayrıca aramızda C, D ve E bölüklerine ayrıldık. Şimdiye kadar her bölük 67 kişiden oluşurken, şimdi bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorlar. Ancak Meksika sınırında görev yapıp sağ geri dönenlerin 2/3'ü sağlık sorunlarından dolayı terhis edilmiş. Fiziksel muayenelerde düz tabanlar yanında görüşü, duyuşu, hatta dişleri sağlıklı olmayanlar dahi ordu dışında bırakılmış. Gönüllü müracaat edenlerin yarısı sağlık kontrolünü geçemediler. Sıhhatimde bir problem bulunduğu takdirde hemen senin kollarına dönebileceğimi düşünerek ümitlenmeme rağmen, kabul edilmeyenlerin yaşadığı hüsranı ve özgüven kaybını gördüğüm zaman, askere kabul edilmenin biz erkeklere farklı bir tatmin yaşattığını fark ettim. Göndereceğim fotoğraftan da göreceğin gibi kaldığımız çadırların ne New York ne de Hampton'ların lüksüyle bir ilgisi var. Her çadırda bir onbaşı eşliğinde 7'şer kişi kalıyor. Yataklarımız tahta bacakları olan sedyeler gibi. Bizleri cephenin şartlarına hazırlamaya başladılar bile. Zira yakın bir zamanda deniz aşırı cepheye gideceğimize dair söylentiler dolaşıyor. Aşkım, sana her fırsatta yazmaya çalışacağım. Seni kollarımın arasına alacağım günün hayali, bana etrafımdaki her şeyi olduğundan daha güzel gösteriyor. Buraya, hafızasında benimki kadar güzel bir anıyla gelen olduğunu sanmıyorum. Bedenini ve ruhunu sarmalıyorum aşkım. Seni delice seven Ezra. Haziran 1917.
Ayrım sonu.